neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Bugün bir başka aydınlık yeryüzü. Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam. Daha mavi gökyüzü, bayraklar daha yakın. Bakın, geçiyor yarının büyükleri, şarkılar tutuyor gökleri. Evet sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 98 yıl önce bugün üstünde yaşadığımız bu bağımsız ve hür ülkenin kuruluşunun ilk adımının atıldığı gün. Çocuklarımızın bağımsız ve özgür, barış içinde yaşayacağı, milletimizin kendi kaderinin, kendisinin karar vereceği bir ülkede ilelebet yaşamak dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız özellikle çocuklarımıza ve tüm ulusumuza kutlu olsun diyoruz. Ve az önce okuduğumuz şiirde de olduğu gibi bakın geçiyor yarının büyükleri diyoruz. Şarkılar tutuyor gökleri diyoruz ve o miniklerimizden bir şarkı dinliyoruz.
Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla hemen tanıştıralım sizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Togay Seçkin Birbudak bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, bu güzel bayram gününde stüdyomuza kadar gelip bizlerle birlikte olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz.
Ben sağ teşekkür olun, ederim bana bu şansı verdiğiniz için, sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Evet, 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı, savaş sonrasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukları sevindirmek amacını taşıdığını biliyoruz ama biz şöyle 1920'den mi 21'den mi nasıl başlayarak bir genel çerçeve çizerek günümüze doğru gelelim.
Şöyle söyleyelim, tabii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye bildiğimiz bu bayram toplumumuzda genelde kabul gören anlayışıyla o gün itibariyle alınmış ve ikisi birlikte günümüze kadar kutlanmış gibi düşünülüyor. Ancak baktığımız zaman o dönemin toplumsal gelişmeleriyle yasal süreçlerin tam anlamıyla böyle birlikte gitmediğini söylememiz mümkün. İlk söylememiz gereken şey aslında bu bayramı ulusal egemenlikle birleştiren, yani çocuk kısmını ekleyen kısmının bölümünün aslında bir sivil toplum organizasyonunun gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerle olduğunu görüyoruz. Çünkü 1921 yılına gelindiğinde, yani 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan bir yıl sonrasına geldiğimizde mecliste bir karar alınıyor ve Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi kuşağıda, yani açılış günü olan 23 Nisan günü milli bir bayramdır kararı alınıyor. Evet. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk milli bayramı olarak da tarihteki yerini alıyor. 1923 yılında hakimiyeti milliye bayramı olarak da adlandırılmaya başlanıyor. Doğal olarak Millet Meclisi ve halkın iradesinin bu meclise yansımasının bir sonucu olarak. Ama aynı dönemde, yani 1923 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti, ki daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu olarak günümüzde adlandırılan bu kurumun faaliyetleri ulusal egemenlik kısmının yanına çocuk bayramının da eklenmesine vesile oluyor. Burada tabii Himaye-i Etfal Cemiyeti dediğimizde aslında Osmanlı'dan devreden bir kurum olduğunu da söylememiz gerekiyor.
Şimdiki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu diyebiliriz, değil mi?
Evet. Ama 1917 yılında Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde İstanbul'da kurulan bu cemiyet. Ve tarihi kökenlerine bakarsak da aslında Tanzimat yıllarına kadar da götürebileceğimiz bir kültürün devamı. Mithat Paşa zamanında açılan ıslahaneler, efendime söyleyeyim İstanbul'da 1864'te kurulan Darüşşafaka, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen başında yine kurulan Darül Eytam gibi çocuk kurumları var. Burada bu kurumların kurulma sebepleri de baktığımızda doğal olarak savaşlarla alakalı. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, bir diğer de işte 93 Harbi sonrasında Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı gibi zorlu mücadelelere girmesine bağlı olarak ülkede çok fazla özellikle babasını kaybeden çocuklar ortaya çıkıyor ve bunların eğitimi, ihtiyaçlarının karşılanması için de bu tarz kurumlar açılıyor. Hatta o kadar acıdır ki 1914 yılında ilk Darül Eytam kuruluyor. Yetimler evi anlamına geliyor. Bir sene sonra bunların ülke satındaki sayısının 60'lı rakamlara ulaştığını görüyoruz. Yani ülkede o kadar çok babasını kaybeden veya yardıma ihtiyacı olan çocuk var. Ve bu ekolün aslında bir devamı da Himaye-i Etfal Cemiyeti. Yani çocukları koruma cemiyeti. Bu cemiyet 1923 yılında ilk defa çocuklar için bir yardım kampanyası başlatıyor. Himaye-i Etfal Cemiyeti pulu ve buna bağlı olarak bir rozetinin satışıyla ve bu pul ve rozetlerin satışından elde edilen gelirlerle de çocuklara yardımda bulunmaya amaçlıyorlar. Ve 1921 yılından itibaren de Mustafa Kemal'in himayesi altında Ankara'da faaliyet gösteriyor. Bu cemiyet aslında ulusal egemenlik bayramı olarak veya milli hakimiyet bayramı olarak kabul edilen bu bayrama çocuk kavramının ve çocuklar tarafından kutlanması kültürünün de getirilmesini sağlayan cemiyet oluyor.
Evet. Çünkü peki o dönemdeki esnafın o günlük gelirini o kuruma bağışlaması hangi yıldan itibaren oluyor?
O aslında birkaç yıl sonrasına geliyor. Yani evet. 1926'lı yıllarda da özellikle İstanbul tabii burada etkili ve Ankara, iki büyük şehri o dönemki Türkiye'nin, bu iki şehirdeki arabacılar, kahveciler ve diğer esnaf grupları da gelirlerinin bir kısmını 1926 yılı özellikle o yıldan itibaren bu cemiyete bağışlamaya başlıyorlar. Çünkü 1926 yılında Himaye-i Etfal Cemiyeti bir karar alarak 23 Nisan Türklerin Çocuk Günü'dür diye bir açıklama yapıyor. Hatta o dönemin cemiyet başkanı olan Fuat Bey, bugün çocuk günüdür, yani istikbale ve istiklale ait bir gündür. Cumhuriyet hükümetimiz bugünü çocuklara tahsis etmiştir diyor. Tabi bu sözlerden de aslında şunu anlıyoruz. Cumhuriyet hükümetimiz bugünü çocuklara tahsis etti dediğine göre Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu süreçte önemli bir rolü olduğu aşikar ve o tarihten
yine
itibaren
yine himayesinde gerçekleşiyor tabii. Cumhurbaşkanının.
1921 yılından itibaren Atatürk'ün himayesinde duruyorlar. Çünkü Mustafa Kemal'in çok aslında güzel bir sözü de var. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar diyor.
Evet.
Ve o dönemdeki çocuklarımızın gerek sosyoekonomik durumumuz, gerek savaş sonrası efendime söyleyeyim ülkenin mevcut vaziyeti itibariyle çok da korunmaya ihtiyacı olduğu da aşikar.
Peki o dönemki çocukların ruh halleriyle ilgili böyle bir tarihi bilgimiz var mı acaba?
Açıkçası özel bir uzmanlığım yok bu konuda ama şunu biliyoruz. Savaşlarla yıpranmış bir toplum ve bu toplumun çok önemli bir kısmının da anne baba birlikteliğiyle bir aile ortamında yaşayamadığını biliyoruz. Buna ilaveten sağlık sorunlarıyla çok ciddi manada çocuk ölümlerinin ve benzeri sorunların hıfzı sıha bağlamında yaşandığını biliyoruz. Ama yine buna bağlı olarak öngörebildiğimiz ve söyleyebildiğimiz bir şey daha var ki milli mücadelenin başarıyla tamamlanmasının ardından da müthiş bir motivasyonla yeniden hayata tutunmaya çalışan bir gençliğin en azından olduğunu orada söylememiz mümkün. Ama tabii önünde önemli engellerin de 1900 özellikle 20'li yıllar itibariyle olduğunu söylememiz mümkün.
Evet, şimdi tabii yine o dönemde Cumhurbaşkanı Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis ediyor. Evet. Ve devletin makam koltuklarını çocuklara tahsis ediyor ve sonrasında devletin diğer birimleri de makam koltuklarını çocuklara tahsis ediyor ve o dönemden beri devam edip süre gelen bir şey var aslında.
Evet, o da az önce konuştuğumuz bu 1926 yılı etkinliklerinden bir yıl sonra gerçekleşiyor. 1927 yılında Himaye Etfal Cemiyeti o çocuk günü kararı aldıktan sadece bir yıl sonra bu sefer Çocuk Bayramı.
Evet.
Olarak ilan ediyor bu günü ve Mustafa Kemal'in emriyle de Cumhurbaşkanlığına bağlı araçlardan biri çocuklara tahsis ediliyor. Cumhurbaşkanlığı bandosu çocuklara özel bir konser veriyor. Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde fener alayları, yarışmalar, çocukların hoşuna gidecek, mutlu olabilecekleri sergi, müsamere tarzı etkinlikler yapılıyor ve bu sayede yeni bir kültürde burada oluşmaya başlıyor. Ve o dönemin gazetelerinde de bunu görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı aracının verilmesi, çocuklara tahsis edilmesi, çocuklar için ciddi bir bayram havasının yaratılması ve devlet bürokratlarının o üst düzey yönetici dediğimiz zümrenin çocuklarla makamlarında bir araya gelmeleriyle de yeni bir kültürün ve bugün de hala devam ettirdiğimiz bir kültürün doğması sağlanmış oluyor.
Evet. Dolayısıyla bu 1979 yılı UNESCO tarafından çocuk yılı olarak ilan ediliyor. Ondan sonrasında tüm artık önce komşu ülkelerden başlayarak tüm dünya çocuklarını konuk etmeye başlıyoruz herhalde.
Evet.
Değil mi?
1979 yılında UNESCO dünyada çocuk yılı ilan edilmesi kararını alıyor ve bu tarihte biz de artık 23 Nisan işte 1926 desek ilk kapsamlı veya 23'e kadar da indirmemiz mümkün. Bu kapsamlı etkinliklerimizi tüm dünyaya yaymak adına bir davette bulunuyoruz dünyadaki pek çok ülkeye. Ancak 1979 yılı katılımın biraz zayıf olduğunu söylememiz lazım. O dönemki biraz da soğuk savaş şartlarının etkisiyle evet. Batı dünyası, Doğu bloğu çekişmeler işte davetlerde yaşanan bir takım diplomatik meselelerden dolayı sadece 6 ülke katılabiliyor. Katılımcıların tabii en büyüğü o dönem itibariyle şimdiki Rusya, o dönemki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Irak, İtalya, Romanya ve Bulgaristan adına çocuklar getiriliyor. Burada tabii yurt dışı katılımcılar demişken 1920'lerden bu yana uygulanan bir başka adet daha var.
Nedir o?
1920'li yılların sonunda 29 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam başlayan bir etkinlikte işte ülkenin çeşitli şehirlerinden çocuklar Ankara'ya getirilip Ankara'da yaşayan ailelerin yanında misafir ediliyorlar.
Evet.
Önce yurt içinden başlıyor bu çocukları misafir etme, bir arada farklı kültürlerin kaynaşması alışkanlığı. Yaklaşık 50 yıl kadar sonra da bütün dünya çocuklarına açılan bir yapıya da büründürülüyor. Ama 79 dediğim gibi az katılımlı olsa da çok değil birkaç sene sonra pek çok farklı ülkeden katılımcıların olduğu ki günümüzde artık 40'a yakın hatta bazı dönemler 40'ı da geçen ülkelerden katılımcılar var. Çok uluslararası nitelikte bir bayram haline kavuşturmuş bulunuyoruz bunu.
Evet. Şimdi aslında o yıllara baktığımızda Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluşu ve daha buna benzer cemiyetlerin kuruluşu öksüz ve yetim çocukların, savaş çocuklarının ortada kalmasıydı. Ama bugüne geldiğimizde hala bu tür kuruluşların olduğunu, çocuklarımızı himaye etmeye çalıştığını görüyoruz.
Muhakkak.
Keşke artarak devam etmeseydi de azalsaydı. Dolayısıyla çocuklarımızı daha mutlu ortamlarda görebilme şansımız olsaydı.
Evet, bu temennize katılmamak mümkün değil ama işte dünyanın gerçekleri veya ne kadar gelişsek de herhalde yaşanan gelişmeler bizi bu meseleden ağrıyı tutamıyor ve bu yüzden de buna yönelik faaliyetler hiçbir zaman bitmiyor ve dediğiniz gibi maalesef artarak da devam ediyor.
Evet, şimdi yine bir dönem, o zamanlara gidersek onunla ilgili o genel çerçeve içerisinde neler söylemek istersiniz? O yasal süreçten biraz daha böyle geniş kapsamlı söz edelim lütfen.
Az önce de söylemiştim, 1921'de Milli Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak anılmıştı. Bu bayram çocuk ifadesi yer almadan 1981 yılına kadar aslında devam ediyor. Dediğim gibi halkımızda ve genel olarak kabul gören anlayışta sanki biz 1921'den beri bunu çocuklarla kanunen, legal bir biçimde birlikteymiş gibi düşünüyoruz ama öyle olmuyor maalesef. 1935 yılında Milli Bayramlar ve Tatillerle ilgili bir kanun çıkartıldığında 23 Nisan tarihi Milli Hakimiyet Bayramı olarak adlandırılıyor. Ancak kanunen böyle adlandırılmasına rağmen fiili olarak okullar ve resmi kurumlarda az önce bahsettiğimiz işte efendime söyleyeyim temsili olarak makamların devredilmesi, devlet büyüklerinin, devlet yetkililerinin çocuklarını ağırlaması ve çocukların mutlu olacağı etkinliklerde devam ediyor. Ancak yine yasal olarak Milli Hakimiyet Bayramı olarak bu sürdürülüyor. 1981 yılına kadar ülkemizdeki 23 Nisanlar çocuklarla iç içe geçirilmesine rağmen Milli Hakimiyet veya Ulusal Egemenlik Bayramı olarak adlandırılıyor. 1981 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nun komitesinin aldığı kararla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını alarak ancak o tarihten itibaren yasal olarak çocuk ifadesiyle birlikte anılmaya ve kutlanmaya devam ediliyor. Ve bildiğiniz gibi 1930'lu yıllardan itibaren stadyumlarda beden eğitimi hareketleri, beden terbiyesi o dönemki ifadesiyle gösterilerinin, müsamerelerinin yapılmasıyla başlanan bu kültür hala daha devam ettiriliyor ama biz bu kutlamalarda her geçen sene aslında daha da farklı usullerde benimsemişiz. Yani az önce de söyledik, ilk başta yurt içinden çocuklar Ankara'da misafir ediliyor. Zamanla stadyumlarda spor gösterileri yapılıyor. Sonra yurt dışından misafirler getiriliyor. Günümüzde örneğin yaklaşık son 10-15 senelik periyotta da her sene ülkemizin farklı bir şehrinde bu etkinlikleri düzenliyoruz. Ve her geçen gün daha kapsamlı bir organizasyonla dünya tarihinde tabii ilkiz, bunu da belki son söz olarak belirtmek gerekir. Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın onurunu da her geçen gün daha farklı organizasyonlarla kutluyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam, sağ olun, var olun.
Ben teşekkür
ederim. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını bu vesileyle kutlayalım ve bize bu günleri armağan eden başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, şükranla analım ve tekrar teşekkür edelim.
Ben size teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkesin bayramını kutlarım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Togay Seçkin Bir Budak bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Size de sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin bir telefon konuğu var şimdi. Her Çocuk Bir Umuttur Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Öz Aras bizlerle birlikte Hayatın Sesleri'nde. Efendim, programımıza hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Evet, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdi Her Çocuk Bir Umuttur Derneği Başkanı olduğunuzdan söz ettik. Umudumuz olan çocuklarımızın özellikle bu özel, bu güzel gününü kutluyoruz. Dolayısıyla tüm ulusumuza da kutlu olsun diyoruz bir kez daha. Sayın Veysel Özaras, şimdi aslında 23 Nisan'ın amacı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukları sevindirmek amacı taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla sizin derneğiniz de, Her Çocuk Bir Umuttur Derneği de çocuklarımızın geleceği için çalışan bir dernek. Ne tür sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir dernek acaba?
Evet, Nilgün Hanım, biz bu derneği 2014 yılının başlarında kurduk. Van Valiliği onayıyla bu derneğimizi kurduk. Yaklaşık 4 senedir biz Van'da, Hakkari'de, işte bölgemizin ücra köylerine giderek çocuklara genellikle kıyafet, kitap, kırtasiye malzemesi gibi hediyeler dağıttık. Çünkü hakikaten buna ihtiyaç var bölgede. Çocuk metreyi bulan karda lastik ayakkabıyla, terlikle okula gidiyor. Biz de düşündük, hani titreyen, soğuktan tir tir titreyen bir çocuğa biz bir kıyafet hediye etmezsek, yani çocuk verimli bir eğitim alamaz. Üşüyerek okula giden çocuktan iyi bir eğitim bekleyemeyiz. Hani bu sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla biz bu derneği kurduk. Kurduğumuzdan bu yana da 20 bine yakın çocukla birebir görüşüp bunlara bu hediyeleri götürdük.
Evet, peki Van'da kuruldunuz. Dolayısıyla sadece Van ilindeki çocuklara mı, yoksa çevre illerdeki çocuklarla da iletişime geçtiniz mi? Onlara da bu konuda yardımlarınız dokundu mu?
Biz Van'ın işte 11 tane ilçesi var. Bu ilçelerin köylerine gittik. Siirt'e gittik. Hakkari'ye, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı köylere gidip bu yardımları götürdük. İşte Ağrı'da, Bitlis'te, yani bölgemizin birçok ilinde bu faaliyetleri biz gerçekleştiriyoruz. Bazen gidip fidan dikiyoruz çocuklarla. İşte köy okullarına kütüphaneler kuruyoruz. Bu gibi etkinlikleri de yapıyoruz dernek.
Ne güzel, çocukların geleceklerine dokunuyorsunuz, yani ne mutlu. Peki çocuklardan geri dönüşler aldığınızda neler söylüyorlar? Keşke yanınızda birkaç çocuk olabilseydi de konuşabilme şansımız da olsaydı onlarla.
Evet, vallahi şimdi bir köydeyim de çocuklar yanımdaydı, az önce dağıldılar, babaları falan çağırdı.
Tabi 23 Nisan bugün onların günü, onların bayramı.
Evet evet. Yani Nilgün Hanım, biz mesela çocukları işte geçen sene alıp Ankara'ya götürdük. Yani Van'ın, Hakkari'nin ücra dağ köylerinde yaşayıp da Van'ı bile görmeyen çocukları biz aldık Ankara'ya götürdük. Orada Anıtkabir'i ziyaret ettirdik. Ankara'da Medeniyet Müzesi'ne götürdük. İlk meclisimize götürdük. Yani o kadar mutlu oldular ki şeyden sonra, bu etkinliğin bitiminden sonra köylerine gidip bize işte mektuplar yazdılar. O kadar mutlu olmuşlar ki. Böyle evet, güzel geri dönüşler alıyoruz.
Ne güzel. Peki kaç kişiyle yapıyorsunuz bu çalışmaları?
Şimdi yaklaşık bir 16 kişilik bir ekibiz. Ama sadece bu 16 kişiyle yapmıyoruz. İl dışından faaliyetlerimize katılmak isteyen çok kişi oluyor. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan geliyorlar. Bizi de götürebilir misiniz diyorlar. Bazen beraberinde işte kıyafet, kitap vesaire getiriyorlar. Yani bunun gibi il dışından çok kişi geliyor, katılıyor bu faaliyetlere. Çok da mutlu oluyorlar. Yani her giden bir daha geliyor.
Ne güzel. Bu arada sadece bu tür yardımları yapmakla kalmıyorsunuz. Kütüphaneler yapıyoruz, kütüphaneler götürüyoruz dediniz ama aslında onların en önemli bir sorununa değiniyorsunuz. Okul yapıyorsunuz galiba, değil mi efendim?
Evet. Şimdi biz bir köydeyiz. Van'ın işte Çatak ilçesine bağlı Yuvalıçam diye bir köyünde. Burada ilkokulu yok tabii. Geçenlerde İstanbul'dan bir bağışçımız geldi. Biz o arkadaşımızı okul olmayan köye götürdük. Geldi, inceledi, destek olmak istediğini söyledi. Biz de bir haftadır başlamışız. Şimdi işte o bir tek derslik ve bir lojmanlı bir okul yapıyoruz şu an. İnşallah.
Ne zaman bitecek yapımı? Ne zaman öğrenciler eğitim görmeye başlayacaklar o okulda?
Yani Kaymakam Bey ile de görüştük. Dedi ki bunu bir an önce bitirin ama eğitim öğretimi Eylül ayında başlayacak.
Önümüzdeki sezon başlayacak. Evet.
Doğrudur. Evet. Şu an onun yapımı ile uğraşıyoruz.
Evet, çocukları şimdiden sarmıştır o okulun heyecanı.
Evet, şimdi biz kum, çimento vesaire işte işçiler taşıyor, çocuklar başında duruyor.
Ha, kendileri de okulun yapımına katkıda bulunuyorlar.
Evet, yani pirket falan indirdik, her biri birer adet alıp geliyor. Yani çok hevesle, çok mutlu bir şekilde bize yardımcı da oluyorlar. Bir an önce onlar da bitmesini istiyor.
Evet, ne güzel. Aslında gelecekleri için taşeronluk yapıyorlar o anlamda baktığımızda.
Evet, kesinlikle öyle.
Evet, peki şimdi bir bağışçımız geldi, okul olmadığını gördü ve okul yapmaya karar verdik dediniz. Belki şu anda bizi dinleyen hem yurt içinden hem de yurt dışından dinleyicilerimiz vardır. Onlar da çocuklarımızın geleceklerine dokunmak isteyebilirler. Size nasıl ulaşabilirler her türlü desteği sağlamak adına?
Şimdi Her Çocuk Bir Umuttur Derneğimizin sosyal medya hesapları var, bir de web sitemiz var. Oradaki iletişim kısmından bize ulaşabilirler. Gelip Van'da bizim misafirimiz olabilirler. Onlarla birlikte biz köy okullarına gideriz. Hani kitap getirmek isteyen olur, beraberinde kıyafet olur. Hani biz bunları şey yaparız. Beraber gidip köyde dağıtımını gerçekleştirebiliriz.
Evet, ne güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz Sayın Veysel Özaraz. Evet. Baktığımızda, konuştuklarınızdan anladığımız kadarıyla bu amacınıza da ulaşmış görünüyorsunuz. Peki hedeflerinizde neler var, daha neler yapmak istiyorsunuz?
Vallahi şimdi ilçelerde filan bir yurt problemi var. Tabii devletimiz yapıyor ama bazı yerlerde hala eksiklikler var. Şimdi biz de sivil toplum örgütüyüz. Hani bizim de üzerimize iş düşüyor. Şimdi okulu olmayan yerler var. Okulu olup da mesela ilçede okul var ama çocuk köyde yaşıyor. Dolayısıyla yurt olmadığı için ailelerin bir kısmı çocuklarını yollamıyor. Çünkü çocuğun orada gidip kalabileceği bir yer yok. İşte yurt problemidir, okullarda derslik problemidir. Dedik ki bunları da üstlenelim, hani elimizden ne geliyorsa destek olalım. Böyle hedeflerimiz var.
Sayın Veysel Özaraz, şimdi sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık o çocukları sevindirirken ki fotoğraflarınızı, onları giydirirken ki fotoğraflarınızı. Şimdi neler söyleyeceksiniz, neler yaşadınız o çocuklarla, o çocukların duyguları nelerdi onları giydirirken, siz onlarla her türlü iletişime geçmeye çalışırken neler etkiledi sizi, neler söyleyeceksiniz bize?
Evet, şimdi biz 2017'nin başında Şemdinli ilçemize gittik. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gittik. Orada tabii biz yardım dağıtırken bir tane çocuk gördük. Çocuk işte 5 yaşında. Her iki gözünde de ciddi bir kayma vardı, yani şaşılık vardı. Tabii tedavisini aile falan yapamıyordu. Çünkü Şemdinli'de göz doktoru yoktu. Bunların da Van'a gidip gelme imkanı yoktu. Tabii bu durum bizi çok etkiledi. Onun fotoğraflarını falan çekip ben sosyal medyaya atınca İzmir'den bir ablamız dedi ki bu çocuğu getirebilirseniz İzmir'e, biz dedi şey yaparız, bunun tedavisini falan yaparız.
Doktor muydu?
Kendisi Ege Üniversitesi'nde profesör doktordu.
Evet.
Ama İngiliz Dili Edebiyatı bölümündeydi. Tabii dedi ki benim dedi arkadaşım var. Kendisinin hastanesi var İzmir'de. Ben onunla görüşürüm. O tedavisini yapar dedi. Biz de çocuğu yazın aldık. Ben Şemdinli'den Van'a getirttirdim. Buradan annesi babasıyla birlikte bizi gittik. Tabii çok yoksul bir aileydi. Çocuk da çok tatlı bir çocuktu. Biz aldık onu götürdük. İzmir'de muayenelerini yaptırdık. Ameliyata uygundu. İşte ameliyat edildi. Sonra çocuğun kayması hep düzeldi. Bu bizi inanılmaz mutlu etti.
Çocuğu da çok mutlu etmiştir tabii ki. Ailesini de.
Bir de kız çocuğu ya, bir de doğuda yaşıyor, kırsalda yaşıyor. Yani ileride büyüse, evlense, düşünün kaynanası her gün şey der, işte şaşı gelin diye,
evet,
bir lakap takar. Ama çocuğun dünyası değişti şimdi. O kadar mutlu oldu ki, ailesi keza öyle.
Şimdi ne yapıyor?
Şimdi işte ana sınıfına gidiyor. Aha. Ama yani o kadar mutlu ki biz de tabii onu böyle fotoğrafını ben gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu sene de ziyaretine gittik çocuğun. Durumu çok iyi. O bizi çok etkiledi.
Evet. Kim bilir daha neler yaşamışsınızdır böyle Sayın Veysel Özaraz.
Tabii çok böyle hikayemiz var.
O zaman Ankara'ya geldiğinizde bir gün sizi stüdyomuzda ağırlamak, hatta Ankara'ya geziye geldiğinizde çocuklarımızla birlikte sizi stüdyomuzda ağırlamak, çocukların da dillerinden duymak isteriz neler yaşadıklarını, sizin onlara neler yaşattığınızı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok olur. Güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. Tekrar umudumuz olan çocuklarımızın bu özel, bu güzel gününü kutluyoruz. Dolayısıyla da sizin ve ülkemizin tüm 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyerek teşekkür ediyoruz bugün Hayatın Sesleri'nin konu olduğunuz
ben
için.
Ben de 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Siz çocuklarımıza umut olmaya devam ettiğiniz sürece her zaman bizim konuğumuzsunuz. Sağ olun,
teşekkür var olun. Teşekkür ederim Nilgün Hanım.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Her Çocuk Bir Umuttur Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Özaraz Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Dedi Atatürk.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı'yı saygıyla anıyoruz. Siyah beyaz bir resim var elimde. Kimleri hangi zamandan saklamış acaba? Siyah beyaz olduğuna göre uzun yıllar öncesinden kalma. Uzun yıllar öncesi. Biliyor musunuz, sokak lambası güzel bir sürpriz hazırladı bana. Çocukluğumu elinden tutup getirdi. Çocukluğum değişim yanıltmasın, çocukluk halim değildi gelen. Ama o yılları beraberce yaşadığımız ve geçmişte bir gün gözyaşlarının ıslattığı çocuk yüzümde bir hüzünle çocukluğuma veda edercesine el salladığım arkadaşımı bulup getirdi bana. Bir anda karşıma çıkardı onu. Daha doğrusu bir anda karşımıza çıkardı birbirimizi. Öylece kala kaldık önce. Yüzlerimizde kah tanıdık, kah yılların habersizce kondurduğu çizgilere baktık acabalarla. Sonra aşina çizgiler ağır bastı zihin terazimizde. Gülümsedik aynı anda. Eskiden de böyleydik. Aynı anda sevinir, aynı anda kızar, aynı anda darılıp küserdik. Hoş, çocukça küsmelerimiz, aynı anda gülümsemelerimize teslim bayrağını çekerdi kısa sürede. O da başka. Ve aynı anda açıp kollarımızı sarılırdık. Yine aynı anda birbirimize yıllar sonra. Ardından göz göze geldik. Gözleri dolu doluydu. Gözlerim dolu doluydu. Yılların vedaları ansızın boğazımızda düğümlenen sevinç çığlıkları eşliğinde merhabalara çevirişiyle dolu dolu. Yanımızdan gelip geçenler alabildiğine şaşkın ve sevinç içinde birbirine sarılmış yetişkin iki insan görüyordu elbette. Ama biz yıllar öncesinden gelen çocukluğumuza sarılıyorduk. Çocukluğum da o benim. Şimdi elimde tuttuğum o siyah beyaz fotoğraftan bana gülümseyerek bakan çocukluğu. Bakalım kimler var o fotoğrafta? Biri kadın, biri erkek, iki yetişkin, annem ve babam. Annemin kucağında 4-5 yaşlarında bir oğlan çocuğu, kardeşim. Saklambaçları, yakan topları, elim sendeleri, sayısız kereler paylaştığımız mahalle arkadaşlarım. İşte o. Ansızın karşıma çıkan ve çocukluğumla kucaklaşırcasına hasretle sarıldığım arkadaşım. Babamın kucağında 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu, ben. Bir doğum günü pastası duruyor tam önümde ve mumları üflemek için alabildiğine şişirdiğim yanak boşluklarımdaki soluğu iyice büzdüğüm dudaklarıma yüklemişim. Elimde o yıllarda kucağımdan hiç eksik etmediğim oyuncak bebeğim. Ne tuhaf. Ben büyüdüm ama o hep aynı yaşta kaldı. Hala duruyor üstelik. Tıpkı çocukluğum gibi. Sahi siz de sakladınız mı çocukluğunuzu? Yoksa akıp giden yılların ardı sıra unutulmuşluğu yüzünden geri dönemeyeceği bir yolculuğa mı uğurladınız? Umarım saklamışsınızdır. Ben hiç farkında olmadan saklamışım. Ve 23 Nisan'da karşılaşınca anladım. Bu kez rastlantıya bırakmadan bile isteye buluştuk. Çünkü bugün 23 Nisan'dı. Sözleştik birbirimizle. O fırsatı kaçırmadık. Dünya bütün kocamışlığıyla döne dursun. Biz bugün ömür saatimizi yıllar öncesine kurup yeniden çocuk olduk. Unutmadan gün boyu bulabileceğimiz en büyük pamuk şekerini de arıyoruz. Bulduk mu dersiniz? Hayır. Bundan sonra sık sık ve yeniden çocuk olmak için durmadan buluşup arayacağız.
Güneşler olsun haydi. Bir şans tanı bugün kendine. Yol verirken sevinçlerine. Bugün iyi bir gün olmalı.
Yeniden başla. Ümitli aşkla. Rüzgarlarla seviş mutlu özgür. Yeniden başla. Ümitli aşkla. Rüzgarlarla seviş mutlu özgür.
Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gök kuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda pırıl pırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Teşekkürler Atatürk. Teşekkürler Atatürk.
Neredesin dost? yakışmıyor kullara. Uyan bak bizim hallara, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm, nerede, nerede, nerede?
Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, program ekibiniz olarak bizler Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Avşar ve ben Nilgün Doruk, çocuklarımıza, onları yetiştirenler olarak dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve devrimlerinden ayrılmayarak, Cumhuriyete sahip çıkarak, akıl ve bilimin ışığında, çağdaş toplum düzeyinde, ülkemize ve yarının büyükleri olacak çocuklarımıza daha modern bir Türkiye bırakmak en temel görevimiz. Bu görev doğrultusunda Ulu Önder Atatürk'ümüzü şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.